Ayrım 27.
Sayfa 538. Daha 1992 yılında TBMM bünyesinde oluşturulan özürlü sorunlarını araştırma komisyonunun 1993 yılında hazırlayıp meclisin oy birliğiyle kabul ettiği raporunda özürlülerin sorunlarının derli toplu ele alınabilmesi için çözüm olarak bir özürlüler bakanlığının kurulması gösterilmiştir. Hatta devlet özürlü sorunlarını başbakanlık müşavirliği sıfatıyla 1996 yılında bir ombudsman atayarak en üst düzeyde çözme niyetini ortaya koymuştur. O tarihlerde özürlerle ilgili yazılı ve elektronik medyada çeşitli çalışmalar yapmış olan özürlü bir kişi ülkemizdeki tüm özürlerin bütün sorunlarını en iyi çözecek kişi olarak düşünülmüş ve bir kararname ile bu makama getirilmiştir. Kamunun özürlere yönelik hizmet, plan ve politikalarını yürütmekle görevli olduğu düşünülen bu kimse, 1994 yılında yapılan ve özürlerin örgütlerini şemsiyesi altında bulunduran Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Kurulu'nda bu konfederasyonun başkanlığına getirilmiş bir kişidir. Böylece hizmeti sunması gerekenle hizmeti alan ya da bu hizmetlerin muhatabı özürlerin örgütlerinin başında aynı kişinin bulunması gibi gelişmiş bir demokratik topluma uymayacak garip bir durum ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz böyle bir gelişme devletin özürlerden sorumlu ombudsman sıfatıyla oluşturduğu bu makamdan beklediği yarar daha başından etkisizleştirilmiş olmaktaydı. Bu durum ilerleyen yıllar içinde adı geçen müşavirliğin sınırlı ölçülerde birkaç kanun hükmünde kararnamenin hazırlanması, başta kamu sektöründe açık bulunan özürlü kadrolarının doldurulmaya çalışılması gibi geniş bir plan ve perspektiften çok sınırlı alanlarda çalışmalar yapabildiği dikkat çekmektedir. TBMM özürlü sorunlarını araştırma komisyonu raporunda öngörülen Özürlüler Bakanlığı kurulması konusu kamuoyunda tartışılmış ve 1996 yılında 571 sayılı kanun hükmünde kararname ile Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 1999 yılında 1. Özürlüler Şurası'nı toplayan özürlülerle ilgili bir takım yayınlar yapan, özürlü danışma servisi oluşturan özürlü kimlik kartı, nerede ve nasıl kullanılacağı tam belli değildir, uygulamasını başlatan, bu başbakanlığın kuruluşundan bu yana ortaya koyduğu çalışmalar yıllardan beri birikmiş özürlü sorunları karşısında çaresiz kalındığı, daha çok uygulamacı olmayıp danışma niteliğinde bir görevi bulunan ve taşra teşkilatına sahip bulunmayan bu başkanlığın, bu yapısıyla toplumun başka düzlemlerinde ortaya çıkabilecek olumlu girişimlere de zaman zaman olumsuz görüş koyarak engellemiş olduğu bile gözlenmektedir. Bu başkanlığın bazı özürlü önderlerinin kuruluş sırasında söylediği, bu kurumun ölü doğduğu düşüncesi daha kurulur kurulmaz 54. hükümetin gider ayak başkanlıkta öngörülen 143 kadrodan bazılarına liyakat durumu gözetilmeksizin yaptığı partizanca atamalarla kendini göstermiştir. Ayrıca bu başkanlığın aldığı kararların bağlayıcı nitelik taşımaması, özürlülerin sorunlarıyla ilgilenen diğer kurumların bulunduğu bir ortamda etkili olmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Sorunun üst üste yeni kurumlar oluşturmanın dışında konulara yaklaşım ve sorun çözme yöntemlerinde yattığı anlaşılmadığı sürece öyle görülüyor ki daha çok laf edilecek, yeni yeni kurumların oluşturulması çare olarak düşünülecek ve çok zaman harcanacaktır. 2002 yılında yapılan genel seçimde TBMM'ye iki özürlü milletvekilini taşıyarak bu alanda duyarlılık gösterdiği düşünülen siyasi parti, oluşturduğu 58. hükümette ilgilendiği konuların farklı bakanlıkların çalışma alanına girmesi yüzünden Başbakanlığa bağlı kurulan Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlayarak şaşkınlık yaratmıştır. Bu şekliyle başkanlığın statüsü bir zamanlar aynı bakanlık bünyesinde faaliyet göstermiş olan Türkiye Sakatlar Milli Koordinasyon Kurulu'nun düzeyine denk düşer bir durum arz etmektedir. Adı geçen hükümetin bu ve özürlülerle ilgili diğer bazı uygulamalarına biraz daha yakından bakmakta yarar bulunmaktadır. Çağımızın devlet anlayışında özürlülerin kendi kendine yetmesi, belli bir bilgi ve kültür düzeyine ulaşması, meslek edinip üretken hale gelmesi ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurarak toplumsal hayatta katılmasının sağlanması devlete yüklenen anayasal bir görevdir. Devlet, özürlü vatandaşlarının eğitim, rehabilitasyon, sağlık, hukuk, yönetim gibi alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle başkalarına en az muhtaç olarak yaşamalarını sağlayacaktır. Bedensel ve zihinsel özürleri nedeniyle insanlar arasında ayrım yapılmasına izin verilmeyecektir ilkesi, hükümetimizin özürlerle ilgili politikasının temelini oluşturacaktır. Bunların gerçekleştirilmesi için her türlü tedbir alınacaktır. İki milletvekilini özürlerin sorunlarını çözmek için meclise taşıyan, kurduğu hükümetin programına yukarıdaki ifadeleri koyan iktidar partisinin özürlerle ilgili ilk icraatlarından birisi, bir önceki kısımda belirtildiği gibi önceden başbakanlığa bağlı olan Özürler İdaresi Başkanlığı'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlamak olmuştur. 2002 yılının Kasım ayından 2003 yılının Mart ayına kadar topu topu 4 ay gibi kısa sürede görev yapmış bu hükümet zamanında özürler ile gerçekleştirilen uygulamalar sonraki birkaç yılı etkileyeceğinden tek başına bu olay bile izlenen ya da izlenecek özürlerle ilgili siyaset konusunda ipuçları verecek önemli bir nokta olarak görünmektedir. Bu başkanlığın gelişim öyküsü ve neden en uygun kurum olarak başbakanlığa bağlanmış olduğu ayrıntısıyla anlatılmış bulunmaktadır. Durum böyleyken neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulmuş olduğu konusunda bir parça fikir yürütmenin yararlı olacağı kanısındayız. Bilindiği gibi bakanlık sayısının azaltılmak istenmesi iktidara gelen siyasi parti için yeni bir konu değildir. Hükümetin kurulma aşamasında devlet bakanlıklarının azaltılması konuşulurken kalan iki devlet bakanlığına bağlı kuruluşların sayısı fazla bulunarak bunlardan bazılarının diğer bakanlıklara kaydırılması düşünülmüş, Özürler İdaresi Başkanlığı muhtemelen fazla önemli görülmeyerek ve özürlerin öncelikli sorununun güvenlik ve bakım olduğu düşünülerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlanması uygun bulunmuş olmalıdır. Aynı bakanlığın ilgi alanına çalışmayla ilgili konuların da girmesi nedeniyle kimileri özürlerin sorunlarının başında bakım değil de iş hayatı ile ilgili sorunlar geldiği için bu bakanlığa bağlanmış olabileceği söylenebilecek olsa da kitabın başından bu yana anlatılanlar dikkate alınırsa bakım ve güvenlik konularının özürlerin öncelikli sorunu olduğunun ağır basmış olduğu daha rahat benimsenecek bir görüştür. Dikkat çeken bir başka nokta ise daha çok bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden sorumlu SHÇ Genel Müdürlüğü'nün de aynı bakanlığa bağlanmış olmasıdır. Kaldı ki Özürler İdaresi Başkanlığı'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlanmasının nedeni bu değilse daha farklı bir gerçeklik olsa gerektir. Bu durum söz konusu kurumların gelişim süreci hakkında derinlemesine inceleme yapılmadığı değilse bile en azından iktidar partisinin daha baştan genel çizgilerin ötesinde hangi konuların nasıl çözüleceği, kurumların ne şekilde örgütleneceği şeklinde kapsamlı bir özürler politikasının bulunmadığına işaret etmektedir. Partinin herkesçe kabul edilmiş özürlü politikasının bulunmayışı ya da konuşulmamış olsa bile en azından çoğunluğun sahip olduğu düşüncelerin olması gereken düşünceler olmayışı kanımızca öncelikle özürlü sorunlarının çözümü misyonuyla meclise gelmiş milletvekillerinin işini zorlaştırmış, kendilerini anlatırken ve işlerini yaparken onlara engel durumunda olmuş olmalıdır. Nitekim anayasadan kaynaklı özürlerle ilgili görevleri programına koyan ve engellileri diğer insanlar karşısında ezdirmeyeceğini ifade eden hükümet, 2003 yılının Avrupa Özürler Yılı olduğu gerçeğine karşın ne birinci ne de ikinci Avrupa uyum paketine özürlerle ilgili konuların koyulmasını sağlamamıştır. Ayrıca acil eylem planında da özürlerin hangi sorununa ne şekilde çözüm getirileceğine ilişkin hiçbir ifadeye yer verilmemiştir. 3 Aralık 2002 tarihli 2002-58 sayılı Başbakanlık genelgesiyle özürlerin başta kamu kurumlarında istihdamı olmak üzere çeşitli sorunlarının çözümü konusunda girişimde bulunan hükümeti oluşturan siyasi partinin yeni iş yasası hazırlanırken ülkemizdeki özürlerin belli başlıklarından olan %3 istihdam uygulamasının tırpanlanması girişimi ancak 2003 yılı Mart ayı başında izlenen politikalar konusunda teyakkuzu hiçbir zaman elden bırakmamış özürlü örgütlerinin oluşturduğu bir kitle hareketiyle meclise gidilerek önlenmek zorunda kalınmıştır. Daha sonra yer verileceği gibi 2005 yılına çıkarılan özürler yasasının meclis gündemine alınabilmesi için özürlü örgütlerince benzer bir girişimde bulunulmak zorunda kalınmıştır. Ayrıca hükümet programında yer alan şu ifadeyi yorumlamaya çalışalım. Bedensel ve zihinsel özürleri nedeniyle insanlar arasında ayrım yapılmasına izin verilmeyecekleri ilkesi, hükümetimizin özürlerle ilgili politikasının temelini oluşturacaktır. Bunların gerçekleştirilmesi için her türlü tedbir alınacaktır. Bu noktada şöyle bir soru sorulabilir. Hükümetin özürler politikasının temelini oluşturan bedensel ve zihinsel özürleri nedeniyle yurttaşlar arasında ayrıma izin ne şekilde verilmeyecektir? Hükümet programında böyle yazılmış olmakla birlikte hükümet görevde kaldığı süre içinde özürlere yönelik ayrımcılığı önleyici ve yasaklayıcı yasal düzenlemeler konusunda somut hiçbir adım atmadığı gibi 2003 yılının Avrupa Özürler Yılı olması nedeniyle bu yönde Avrupa'ya bir mesaj verilebilecekken 1. ve 2. Avrupa uyum paketinde bu yönde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ayrımcılıkla ilgili düzenleme özürler yasası kapsamı içinde 2005 yılında ele alınabilmiştir. Kuşkusuz 58. hükümetin görevde kaldığı kısa sürede özürlüler açısından olumlu çalışmalar da yapılmıştır. Örneğin özellikle 57. hükümet zamanında IMF baskısı yüzünden 2022 sayılı yasaya göre maaş alan muhtaç özürlüleri de kapsayan grubun maaşına 58. hükümet zamanında %100 oranında zam yapılmıştır. %100 ifadesinden büyük bir rakam anlaşılmamalıdır. Aylık ödenen 20 milyon lira 40 milyon liraya yükseltilmiştir. IMF baskısına rağmen böyle bir zam yapılırken neden önceki hükümetler zamanında sakatlık maaşı konusunda yapılan çalışmaların ve geliştirilen formüllerin dikkate alınmamış ya da dikkate aldırılamamış olduğu pek anlaşılır bir durum değildir. Bilindiği gibi yaklaşık 900 bin yaşlı ve muhtaç özürlü bu yasadan yararlanarak maaş almaktadır. Bu grup içinde sakatlık maaşı alan kişi sayısının 235 bin civarında olduğu ifade edilmiştir. Önceki hükümetler zamanında özellikle yaşlılar arasında muaşa hak kazanmadığı halde alan çok sayıda kimsenin bulunduğu ifade edilmiş, özürlülerin ayrılması ve derecelendirilmesiyle onlara daha iyi maddi şartlar sağlanabileceği benimsenmiş ve hatta bu anlamda bir yasa teklifi bile hazırlanmıştı. Yapılan bu çalışmalar mecliste yeterince ele alınmamış, maaş artışı sakıncalarıyla birlikte kabul edilmiştir. Böylece son derece kıt kaynakların zorlanmasıyla ihtiyacı olanlara daha fazla verilebilecekken, ihtiyacı olmayanlara da gittiği için kimsenin işini göremeyecek kadar küçük kalmış, haksız yere bu maaşı alanların ayıklanması işi bir başka bahara bırakılmıştır. İyi niyetin ötesinde herkesçe kabul görmüş politikaların bulunmadığı bir ortamda, özürlülerle ilgili tüm konuların kendilerini özürlü sorunlarını meclise taşımak ve çözmekle bağlamış bu iki özürlü milletvekiline ihale edilmiş gibi görünmekte, ancak kararların alınması ve uygulanması konusunda çoğunluğun ikna edilmesi gibi bir zorluk dikkat çekmektedir. Kitabın başından bu yana çeşitli bağlamlarda vurgulandığı gibi toplumun pek çok kesiminde ve bu arada siyasetçilerin de yer aldığı çoğunluğun konuşmaksızın paylaştığı gelenekten alınan özürlülerle ilgili yaklaşım ve çözüm yolları maalesef olması gereken ve çağdaş bir yaklaşım sergilemekten uzaktır. Körlere yönelik mimari düzenlemeler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2/11/1981 tarihi ve B-05/33023 sayılı valiliklere gönderilen bir genelge ile özürlülere yönelik kamuya ait ya da kamuya açık binalardan daha iyi yararlanabilmeleri için yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir imar yönetmeliği yayımlamıştır. Tesislerin daha imar izni alınma aşamasında göz önünde bulundurulması gereken bu yönetmeliğe çok fazla uyulmadığı kolayca söylenebilir. Yaşanan Büyük Marmara depreminden sonra çeşitli nedenlerle mevcut deprem yönetmeliğinin bile uygulanmamış olmasından bu yönetmeliğin de neden uygulanmamış olduğu okuyucunun kolayca anlayabileceği bir durum olsa gerektir. Buna göre körlerin kaldırımlarda yürürken karşılaşabileceği engellerden olan direkler, çöp kutuları, trafik panoları, çiçeklikler yerleştirilirken ve şehircilik planlamalarında araç ya da yaya trafiği düzenlemeleri sırasında engel oluşturabilecek bu tür malzemenin kaldırım kenarına konması, kaldırım kenarından itibaren 45 santim uzaklıkta başlamak üzere yayalara açık bir yürüme bandı oluşturulması gerekmektedir. Büyük kentlerimizdeki kaldırımların durumunu bilenler bu satırları okurken ister istemez gülümsemişlerdir. Bu yasalar ya da yönetmelikler sanki Türkiye Cumhuriyeti için değil bilmediğimiz bir ülke için vardır. Cumhuriyet döneminde körlerin eğitiminde Milli Eğitim Bakanlığı dönemi. Osmanlı'nın son yıllarında 1907 yılında özel eğitim kurumları oluşturma görevi verilen Maarif Nezareti, 1915 yılında bu tür okulların kurulmasına yönelik bir nizamname çıkarmış olduğu halde bu konuda hiçbir çalışma yapamamış ve bu çalışmalar Cumhuriyet'e devredilmiştir. Ne var ki bakanlık Cumhuriyet'in kuruluşundan 1950'li yılların başına kadar bu konuda ciddi çaba göstermemişti. Bu durum genç Cumhuriyet'in yapmak zorunda olduğu pek çok iş arasında elde olmayan nedenlerle geri plana atılmak zorunda kalınmıştır şeklindeki bir gerçeklikten olduğu kadar kanımızca yüksek düzeyde bir bakanlık yetkilisinin sağlamları eğittik de sakatlar mı kaldı şeklinde ifade ettiği görüşten de kaynaklanmış olmalıdır. Aynı görüşün yani özürlülerin ve özellikle körlerin eğitilerek toplumda saygın yerlere gelebileceğine inanmayan bir düşünce, yıllar sonra yine bizzat körlerin eğitiminden sorumlu bakanlığın başka bir yüksek düzeyli görevlisinin ağzından bu kez Danıştay'da dile getirilmiştir. Öğretmenlik hakları ellerinden alınmış körler bu hakkı geri alabilmek üzere mahkemeye başvurmuşlar ve konu Danıştay'a gelmiştir. 1991 yılında görülen duruşma sırasında Milli Eğitim Bakanlığı temsil eden yüksek düzeyli görevlinin şu sözleri orada bulunan körlerin yanı sıra yargıçların bile kanını dondurmuştur. Sayın hakimler, siz bir körün çocuklarınıza öğretmenlik yapmasını ister misiniz? Kamu adına bizzat körlerin eğitimini yürütmekle görevli bakanlık görevlilerinin körlerin eğitiminden neyi amaçladığı oldukça ilginç bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer dile getirilen bu görüşler bakanlığın geneli için söz konusu değilse, bırakınız bakanlık yetkilisi olarak değil, yalnızca bir eğitimci olarak asla sarf edilemeyecek bu sözleri söyleyen ve böylece körler hakkında gerçek düşüncelerini ifade etmiş olan bu kimseler, bakanlıkta bu tür görevlere nasıl gelebilmiştir? Bu durum insanı daha da dehşete düşüren bir gerçekliğe daha ister istemez yöneltmektedir. Demek o çevrelerde bu görüşleri kim bilir safça ifade edebilmiş bu zat-ı muhteremlerin yanında daha geniş bir insan grubunda bu görüşler sessizlik içinde paylaşılmaktadır. Bunun anlayışla karşılanabilir bir yanının olmadığı açıktır. Bu görüşlere sahip özellikle kamu yöneticilerinin bu görevlerde bulundurulmaması gereklidir. Körlerin eğitiminde bir şey yapmamakla yapmak zorunda olmak arasında sıkışıp kalmış bakanlık, 1951 yılında o zamana kadar Sağlık Bakanlığı'nın gönüllü kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmekte olduğu körlerin eğitimini çıkarılan 5822 sayılı özel bir yasayla üstlenmiştir. Bakanlık bu amaçla öncelikle o yıllarda UNESCO adına özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde körlerin eğitimi ve kabartma alfabe sorunlarıyla yakından ilgilenmekte, bir takım programlar uygulamakta olan Sir Cluta McKenzie'yi ülkemize çağırmış ve bu konuda neler yapılması gerektiğini içeren bir rapor hazırlamasını istemiştir. Bilindiği gibi eski Yeni Zelanda başbakanlarından birinin oğlu olan McKenzie yaşamın cilvesine bakın ki gözlerini subay olarak katıldığı Çanakkale Savaşı'nda kaybetmiştir. Bu olaydan 35 yıl sonra bu kez kör olmasına neden olan cephenin karşı tarafındaki ülkenin kör çocuklarına eğitim kurumları konusunda öneriler götürecektir. McKenzie kendisi de kör olan Gazi Eğitim Üniversitesi öğretim görevlilerinden Mithat Ench ile gerçekleştirdiği bu gezinin sonunda bir rapor hazırlayarak bakanlığa sunmuştur. Bunun üzerine İzmir'deki Körler ve Sağırlar Müessesesi'nin kör öğrencileri alınarak Ankara Etimesgut'ta yeni açılan körler okuluna nakledilmiş, 2 yıl sonra da o sırada boş bulunan Gazi Eğitim Enstitüsü beden eğitimi binasına taşınmıştır. İlerleyen yıllarda benzer eğitim programları uygulayan okullar başka illerde de açılmıştır. Açılmış ve sonradan açılacak okullara öğrenci bulmak amacıyla 1957 yılında 6972 sayılı korunmaya muhtaç çocuklar hakkında kanun yürürlüğe konmuştur. Yürürlükte kaldığı sürece körler okulları, körler okulu ve yetiştirme yurdu olarak anılmaya başlanmıştır. Ne var ki korunmaya muhtaç çocuklar hakkında kanun ile devlet yalnızca korunmaya muhtaç durumdaki özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitiminden sorumlu tutulmuştur. Gerçek anlamda Osmanlı'daki Tedrisat-ı İptidai Kanunu Muvakkati'nin yerini alan ve 1961 yılında yasalaşan 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu, buna karşın devleti, korunmaya muhtaç olsun olmasın özel eğitime ihtiyaç duyan tüm çocuklara eğitim olanağı sağlamakla zorunlu tutmuştur. Yasanın bu hükmü gereğince hazırlanan özel eğitime muhtaç çocuklar yönetmeliği uzun yıllar uygulanmıştır. Böylece devletin özel eğitimi tam anlamıyla üstlenmesi konusundaki görüşler ve yasal uygulamalar ancak 1961 yılında somutlaşabilmiştir denebilir. 222 sayılı yasada çıkarılması öngörülen özel eğitime muhtaç çocuklar yönetmeliği 1962 yılında yürürlüğe girmiştir. Yıllarca uygulanacak olan bu yönetmeliğin bazı maddelerine yer vermenin 1960'lı yıllardan 1990'lı yıllara kadar öğrenim olanağı bulabilmiş körlerin yaşamındaki önemini vurgulayacağı düşüncesindeyiz. Madde 29. Yatılı özel eğitim okullarında yetiştirilen öğrencilerin bakım ve barındırma giderleri ailelerinin maddi durumu elverişli ise ailelerince, değilse ilköğretim sosyal yardım ödeneğinden karşılanır. Korunmaya muhtaç çocukların bakım ve barındırma giderleri bağlı bulundukları kurumlarca ödenir. Madde 30. Körler okulu sonrası eğitim, özel eğitim okul ve sınıflarını bitiren öğrencilerin devam edecekleri normal okullardaki özel eğitim ve öğretim ihtiyaçları bitirdikleri okullar, gezici özel eğitim öğretmenleri ve diğer özel eğitim görevlilerince sağlanır. Madde 31. Özel eğitim okullarını bitirip de daha yüksek normal öğrenim kurumlarına devam eden özel eğitime muhtaç öğrencilerden korunmaya muhtaç olanlarının her türlü eğitim masrafları, 6972 sayılı kanun hükümleri gereğince bağlı oldukları korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerince sağlanır. Bu durumda olup da korunmaya muhtaç olmayanların özel eğitim araçları, mezun oldukları özel eğitim okullarının döner sermayeleri veya okul ve öğrencileri koruma dernekleri tarafından bedeli karşılığında temin edilebilir. Madde 32. Körler Okulu sonrası rehabilitasyon eğitimi. Öğrenimlerini bitirip de daha yüksek bir öğrenime devam etmeyecek olan öğrencilerin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı veya özel sosyal yardım kurumlarınca açılacak rehabilitasyon merkezlerinde iş eğitimi görmeleri ve işe yerleştirmeleri hususunda bitirdikleri okul yöneticileri ve ilgililerle işbirliği yaparlar. 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da özel eğitime muhtaç çocuklar için eğitim kurumu açma görevi bakanlığa verilmiştir. Yasanın 8. maddesinde şöyle yazılıdır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. Özel eğitim konusundaki yasal düzenlemeler bununla da kalmamış, Danışma Meclisi döneminde 1983 tarih ve 2916 sayılı özel eğitime muhtaç çocuklar kanunu çıkarılarak, çocukların eğitimi konusunda bütünlüklü bir yasa yapılmaya çalışılmıştır. Bu yasa özürler hakkında başlı başına ilk yasa olarak dikkati çekmektedir. Bu yasayla bakanlık özel eğitime muhtaç çocukların 4-18 yaşları arasında tamamından sorumlu tutulmuştur. Yasanın uygulanması için gözden geçirilen özel okullar yönetmeliğinde özürlü çocukların eğitiminden neyin amaçlanmış olduğu ve körler okullarının da içinde yer aldığı bu tür okulların amaçları şu şekilde düzenlenmiştir. Madde 5. Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 14-18 yaşlarındaki özel eğitime muhtaç çocukların a. beden, zihin, sosyal ve duygu yönünden gelişmelerini ve diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmalarını, b. iyi vatandaş olmaları için gerekli temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kazanmalarını, c. özel yöntem, program, araç ve gereçler yoluyla ilgi, istidat ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini, d. hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmalarını, e. üretici olmalarını, f. kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerini sağlamaktır. Özel okullar yönetmeliğinde kör ve az gören tanımları, kör bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi onda birden az olan, eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanmasına imkan olmayan, az gören bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi onda bir veya onda üç arasında olan ve özel bir takım araç ve yöntemler kullanmadan eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanması mümkün olmayan şeklinde tanımlanmıştır. Birkaç yıl uygulama sonuçları değerlendirildikten sonra yeniden düzenlenen özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname adıyla 1997 yılında 573 sayılı kanun hükmünde kararname olarak yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. Aynı yıl hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Kanun ve yönetmelik özürlü çocuğu özellikleri ve bireysel ihtiyaçlarını temel alan bir yaklaşımı benimsemiş, buna uygun bir örgütlenme biçimini öngörmüştür. Önceleri özürlü çocuğun 4-18 yaşları arasında eğitiminden sorumlu olan bakanlık, bu yeni KHK ve yönetmelikle özürlü çocuğun yaşına bakılmaksızın belirlenmesinden itibaren sorumlu tutulmuştur. Bu amaçla her il ve ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı birer rehberlik ve araştırma merkezi oluşturulmuş, bu merkezlerde özürlü çocuğun özelliklerini ve ihtiyaçlarını saptayabilmeye yönelik farklı uzmanlık alanlarından kimselerin bulundurulması öngörülmüştür. Özürlü çocukların bu merkezler kanalıyla uygun eğitim ortamlarında eğitim görmeleri, araç gereç temini, uzman desteği gibi konular ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Özürlü çocukların duruma göre yatılı okullara gönderilebileceği gibi, ailesine yakın okullarda da kaynaşmış eğitim çerçevesinde eğitim olanaklarından yararlanması hedeflenmiştir. Eğitimin her aşamasında ailenin katılımının sağlanması esastır. Yasanın 625 sayılı özel okullar kanunun kapsamında özel eğitim hizmeti vermeye yönelik özel okul ve rehabilitasyon merkezi açılabileceği yönündeki hükmünden yararlanarak, sonraki yıllar içinde birbiri ardından çok sayıda özel eğitim kurumu açılmıştır. Bu kurumlara bütçe talimatları çerçevesinde emekli sandığı ve SSK bünyesinde sosyal güvenliği olan ailelerin çocuklarına bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan aylık katkı payları ödenmektedir. Bu paylar çocuk başına 2002 yılında en çok 235 milyon lirayken 2004 yılında 350 YTL olarak belirlenmiştir. Türkiye'de 2002 yılı itibariyle devlete bağlı çoğunluğu zihinsel özürlü çocuklar için açılmış olmak üzere 268 okul bulunurken 351 tane özel sektöre ait özel eğitim ve rehabilitasyon kurumu bulunmaktaydı. Yasanın uygulama sonuçlarının eleştirel bir gözle incelenmesi bu alanda izlenecek politikaların daha belirgin görülebilmesi bakımından oldukça önemli görünmektedir. Aynı yıl hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Kanun ve yönetmelik özürlü çocuğu özellikleri ve bireysel ihtiyaçlarını temel alan bir yaklaşımı benimsemiş, buna uygun bir örgütlenme biçimini öngörmüştür. Önceleri özürlü çocuğun 4-18 yaşları arasında eğitiminden sorumlu olan bakanlık, bu yeni KHK ve yönetmelikle özürlü çocuğun yaşına bakılmaksızın belirlenmesine itibaren sorumlu tutulmuştur. Bu amaçla her il ve ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı birer rehberlik ve araştırma merkezi oluşturulmuş, bu merkezlerde özürlü çocuğun özelliklerini ve ihtiyaçlarını saptayabilmeye yönelik farklı uzmanlık alanlarından kimselerin bulundurulması öngörülmüştür. Özürlü çocukların bu merkezler kanalıyla uygun eğitim ortamlarında eğitim görmeleri, araç gereç temini, uzman desteği gibi konular ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Özürlü çocukların duruma göre yatılı okullara gönderilebileceği gibi, ailesine yakın okullarda da kaynaşmış eğitim çerçevesinde eğitim olanaklarından yararlanması hedeflenmiştir. Eğitimin her aşamasında ailenin katılımının sağlanması esastır. Yasanın 625 sayılı özel okullar kanununun kapsamında özel eğitim hizmeti vermeye yönelik özel okul ve rehabilitasyon merkezi açılabileceği yönündeki hükmünden yararlanarak sonraki yıllar içinde birbiri ardından çok sayıda özel eğitim kurumu açılmıştır. Bu kurumlara bütçe talimatları çerçevesinde emekli sandığı ve SSK bünyesinde sosyal güvenliği olan ailelerin çocuklarına bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan aylık katkı payları ödenmektedir. Bu paylar çocuk başına 2002 yılında en çok 235 milyon lira iken 2004 yılında 350 YTL olarak bilinlenmiştir. Türkiye'de 2002 yılı itibariyle devlete bağlı çoğunluğu zihinsel özürlü çocuklar için açılmış olmak üzere 268 okul bulunurken 351 tane özel sektöre ait özel eğitim ve rehabilitasyon kurumu bulunmaktaydı. Okulları bitirmiş ya da çalışabilecek durumda olduğu halde herhangi bir iş ya da meslek öğrenememiş yetişkin özürlüler için 1986 tarih ve 3300 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanununda bir düzenleme yapılmıştır. Yasanın 39. maddesinde şöyle denmektedir. Bakanlık özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları düzenler. Kursların düzenlenmesine ve uygulanmasına bu kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınır. Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece bu kanunun çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanır. Yıllar boyu Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda körlerle ilgili eğitim çalışmaları ve okullar İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir şube müdürlüğü şeklinde yönetilmiş, 1980 yılında Özel Eğitim Daire Başkanlığı oluşturularak genişleyen okul ve eğitim kapsamına uygun bir idari yapı kazandırılmaya çalışılmıştır. 1991 yılında Şura düzeyinde gerçekleştirilen 1. Özel Eğitim Konseyi'nin sonucu 1992 yılı Nisan ayında çeşitli yasalarda değişiklik yapan yasa ile Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. Ankara'da 1951 yılında açılan ilkokuldan sonra 1954 yılında körlerin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu'nun önemli şehirlerinden Gaziantep'te Ankara Körler Okulu benzeri bir ikinci körler okulu açılmıştır. İzleyen yıllar içinde başka bazı illerde de benzer işlevlerle körler okulları kurulmuştur. Aşağıda bugünkü adlarıyla Türkiye'deki körler okullarının listesi sunulmaktadır. Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu 1951 Yeni Mahalle Ankara. GAP Görme Engelliler İlköğretim Okulu 1954 Gaziantep. Veysel Vardal Görme Engelliler İlköğretim Okulu 1970 Sarıyer İstanbul. Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu 1970 Bornova, İzmir. Gören Eller Görme Engelliler İlköğretim Okulu 1974 Altındağ, Ankara. Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlköğretim Okulu 1980 Kahramanmaraş. Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlköğretim Okulu 1982 Tokat. Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim Okulu 1986 Niğde. Yahya Çavuş Görme Engelliler İlköğretim Okulu 1986 Gelibolu, Çanakkale. Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu 1998 İstanbul. Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlköğretim Okulu 2001 Adana. Görme Engelliler İlköğretim Okulu 2001 Denizli. Koca Sinan Görme Engelliler İlköğretim Okulu 2001 Kayseri. Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu 2001 Konya. Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulu 2004 Diyarbakır. Görme Engelliler İlköğretim Okulu 2004 Erzurum. Körler okullarına personel yetiştirmek üzere 1953 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde bir özel eğitim bölümü açılmış, çeşitli sorunlar yüzünden 1956 yılında kapatılmıştır. Bu kez Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 1965 yılında yüksek lisans programı olarak özel eğitim bölümünün açıldığı görülmektedir. Körlere yönelik eğitim personeli yetiştirme ihtiyacı giderek kendisini daha belirgin hissettirmiş ve bu ihtiyaç nedeniyle 1988 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde körler okullarına sınıf öğretmeni yetiştiren bir bölüm açılmıştır. UNESCO'nun yardımıyla Ankara'da 1953 yılında bir kabartma baskı yapan matbaa kurulmuş, giderek artan kabartma kitap ihtiyacına karşı bu konuda ilerleyen yıllar içinde hiçbir ileriye yönelik adım atılmamıştır. Bu tek matbaa da ancak ilk ve ortaokul öğrencilerine sınırlı düzeyde ders kitabı ihtiyacını karşılamanın ötesinde bir hizmet sunamamıştır. Böylece okumayan bir toplum olarak tanınan Türk toplumunda bu okumama olgusu fiilen körler arasında daha ağır düzeyde yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Son yıllarda 6 Nokta Körler Derneği'nin kitap basımı konusunda bir öz yardım kuruluşu olan gerçekleştirdiği özverili girişimler de sonucu değiştirici düzeyden oldukça uzaktır. 1955 yılında Ankara'daki Milli Kütüphane bünyesinde açılmış olan Braille Kitaplar Bölümü aradan geçen onca yıla karşın sembolik bir girişim olarak kalmış, bu alanda da sanki sağlamları okuttuk da körler mi kaldı şeklinde bir politika bilinçli olarak olmasa bile fiilen izlenmiştir. Son yıllarda özellikle kasete okunmuş kitap sağlama konusunda kimi kütüphaneler ve öz yardım kuruluşlarının alçak gönüllü girişimleri sorunu çözmekten oldukça uzaktır. Öğrencilerin hemen hemen tamamının yatılı olarak öğrenim gördüğü körler okullarında eğitimin niteliği gereği görenlerin okuduğu okullarla karşılaştırıldığında çok daha az sayıda öğrenci bulunmaktadır. Sınıflardaki öğrenci sayısı ender olarak 10 kişiyi geçmektedir. Oldukça pahalı bir eğitim olan bu eğitimden yararlanacak kör çocukların çok büyük bir kısmının devlet koruması altına alınması gerekmektedir. Yıllar yılı korunma kararı öğrenci 18 yaşına geldiğinde veya içinde bulunduğu ilk öğretim kademesini tamamladığında kaldırılmış, o ana kadar korunma nedeniyle dış dünyayı tanıma olanağı bulamamış kör genç, elinde genellikle bir ilk öğretim diplomasıyla korunmasız bir dünyada kendini buluvermiştir. Kuşkusuz körler okullarında verilen eğitimin en önemli amaçlarından birisi öğrencilere normal müfredatın yanında ileride kullanabileceği, geçimini sağlayabileceği bir becerinin de öğretilmesidir. Genellikle herhangi bir müzik enstrümanı çalabilme ya da bazı örgü çeşitleri, fırça, süpürge yapımı, çeşitli atölye işleri, santral operatörlüğü ve benzeri gibi becerilerden en azından birinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciye kazandırılacak bu becerinin ne olacağı, öğrencinin yeteneğine, okulun olanaklarına ve öğretecek eleman durumu gibi bazı özellikler arz etmektedir. Kültür derslerine ek olarak haftada belli saatlerde verilen sanat dersleri, okul süresince belli becerilerin kazanılması için yetmemektedir. Örneğin herhangi bir müzik enstrümanını eserleri iyi icra edebilecek düzeyde çalabilmek için bilindiği gibi konservatuvarların ilgili bölümlerinde yıllarca yoğun bir eğitim görmek, zorlu bir çalışma sürecinden geçmek gerekmektedir. Oysa bu enstrümanların kör ilk ve ortaokul öğrencilerine öğretilmesi için bu kadar yoğun bir program uygulanmamakta, öğrenci normal eğitim kademesini tamamlayarak okuldan mezun olduğunda o ana dek müzik adına ne öğrenmişse çoğunlukla onunla yetinmek zorunda kalmaktadır. Ancak bazı körler müzik yeteneklerini okulu bitirdikten sonra ya kendi başlarına ya da özel öğreticiler yardımıyla geliştirebilmektedir. Çok çalışarak müzik yeteneğini geliştirebilmiş körlerden bazıları bugün kendi alanlarında şöhrete ulaşmış ve ülkemizin müzik kültürüne katkıda bulunmaktadır. Okulu bitirdiği sırada müzik yeteneğini geliştirebilmiş körler piyasada uygun işler bulabilirken, bu kimselerin çoğunluğu ancak körler derneklerinin yıllardır çalışmakta olan müzik ekiplerinden birine katılarak bu yeteneklerini değerlendirme yoluna gitmektedir. Müzik ekipleri ve körlerin müzik alanındaki çalışmalarına kitabın başka bir bölümünde yer verilmekle birlikte, burada yalnızca müzik ekiplerinin yıllar yılı müzisyen olarak ortaya çıkan körleri kentlere çeken ya da kentte yaşamalarını sağlayan çok önemli bir öğe olduğunu belirtmekle yetinelim. Ülkemizde 6-14 yaş arasında ilk öğretim çağındaki görme özürlü çocuk sayısı 48.169 olarak tahmin edilmekte, bunların 1341'i yatılı körler okullarına devam ederken, 2300 kadarı da görenlerin devam ettiği okullarda, açılan özel sınıflara ya da normal sınıf ortamlarında eğitime devam etmektedir. Bu şekliyle herhangi bir eğitim ortamından yararlanan kör çocukların oranı ancak %7,7'yi bulabilmektedir. Geri kalan çocuklara ulaşılamamakta, hemen hemen herhangi bir hizmet götürülememekte ve genellikle bu çocuklar çocuğuna fazlaca bir yardımı olamayacak ve eğitimsizliği yüzünden böyle bir çocuğa sahip olmayı kötü alın yazısı olarak değerlendiren ailelerine terk edilmektedir. Eğitim olanağı bulamadıkları için herhangi bir geçerli iş ya da meslek edinemeyen bu körlerin büyük bölümü aileleri için ömür boyu üzüntü kaynağı ve omuzlarında bir yük durumunda yaşamaktadır. Türkiye'de körler için düşünülmüş ve şimdiye dek uygulanmış eğitim sistemi, öğrenci öncelikle ilk öğretimi bitirsin daha sonra kendi başının çaresine baksın şeklinde olmuştur. Eğitim sisteminin daha üst kademeleri yıllar boyu körler okulu mezunlarını başarılı olamayacakları gerekçesiyle okullarını öğrenci olarak kabul etmek istememişler, bu hakkın elde edilebilmesi için uzun bir mücadelenin verilmesi gerekmiştir. Nitekim bu konu 1940 ve 1950'li yıllarda körlerin gündeminde büyük bir yer işgal etmiştir. Hatta 6 nokta Körler Derneği'nin ilk düzüğünde derneğin amaçları arasında özel bir ifade olarak yer almıştır. Zaman içinde büyük baskılar sonucu kör öğrenciler hem liselere hem de üniversitelere kabul edilmiş, ancak ne kitap, ne araç gereç ve ne de mezun olduktan sonra gördükleri eğitime uygun bir iş verilerek kör gençler çağdaş bir yöntemle cezalandırılmıştır. Son zamanlarda yapılan olumlu çalışmalar durumu düzeltmeye yetmemiştir. Bugün daha çok pansiyonlu liselerde olmak üzere tümüyle kaynaşmış eğitim ortamlarında yalnızca 350 genç lise eğitiminden yararlanabilmektedir. Bir yandan körlere götürülen hizmetlerde ilerleme sağlanırken, diğer yandan son zamanlarda daha da ilginç uygulamalarla bu kez körlerin, örneğin öğretmen olamayacağı ya da üniversitelerin bazı bölümlerine kabul edilmeyeceği şeklinde, birbirinden ilginç ve insan haklarıyla bağdaşır bir yanı bulunmayan kararlar ve uygulamalarla karşılaşılmakta, eğitim sisteminin yanlışları, eksiklerinin bedeli bir şekilde körlere ödettirilmekte ve bu konuda hiçbir kişi ve kuruluş ciddi anlamda sorumluluk üstlenir görünmemektedir. Bu durum öğrencilere iyi bir rehberlik ve diğer özel hizmetleri veremeyen bir eğitim sistemi ve anlayışının bir ayıbı olsa gerektir. Bu konunun anlayışla karşılanacak bir yanının olmadığı açıktır. Oysa öğrenciler daha eğitimin başlarından itibaren yeteneklerine göre yönlendirilmeli, çoğunluğu daha orta dereceli eğitim kademelerinde geçerli bir beceri sahibi olarak hayata atılırken, akademik alanda başarılı olabilecek daha az sayıda kör gencin her türlü ihtiyacı giderilerek desteklenmelidir. Okulu bitirerek genellikle bir meslek sahibi olan körleri, çoğunluğunun körleri pek tanımadığı, elinde diploması olsa bile körlerin diplomalarında yazılı meslekleri icra etmede yetersiz kalacaklarına inanan ve bu nedenle eleman alırken onları tercih etmeyen bir iş dünyasıyla karşılaşacaklardır. Bunun bir sonucu olarak bu durumdaki körlerin büyük bir bölümü gördükleri eğitim düzeyinden daha düşük eğitim düzeyi gerektiren işlerde çalışmaya razı olmak ya da hiç işe girememek ikilemiyle yüz yüze kalmaktadır. Okulları bitirerek genellikle bir meslek sahibi olan körlerin büyük çoğunluğu doğdukları yörelere dönmeyerek genellikle büyük kentlerde iş bulup yaşamlarını sürdürmeyi seçmektedir. Ne var ki ülkemizde 1950'li yıllardan itibaren yaşanan toplumsal göç olgusuyla da desteklenen eğitilmiş kör kitlesi, yukarıda özetlediğimiz olumsuz tabloya ek olarak hızla değişen bir toplumsal ortamda kendini tanımlama mücadelesi vermektedir. Bu geniş kör grubu içerisinde özellikle kadınların sorunlarına daha yakından bakmak gerekmektedir. Kadın ve aynı zamanda özürlü olma nedeniyle iki yönden avantajsız durumda bulunan kör kadınların eğitim görme, aileden ekonomik bağımsızlığını kazanma olanakları daha sınırlıdır. Hatta henüz evinden dışarı çıkamayan binlerce kör genç kız ve kadının bulunduğu bir gerçektir. Kadınlarla daha yakından ilgilenecek araştırmacılar, trajedinin gerçek boyutlarını kuşkusuz tanıma olanağı bulacaklardır. Bu durum, ülkelerin genelinde böyle olduğu için birçok ülke ve Dünya Körler Birliği gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarda kör kadınların sorunlarıyla ilgili özel projeler uygulanmakta, konunun gündemde tutulmasına çalışılmaktadır. Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar üzülerek belirtmek gerekir ki birkaç toplantı ve konferanstan ibarettir. Körler Okullarının Kapatılması Girişimi. Son yıllarda körler okullarına başvuran öğrenci sayısının azlığı yüzünden bazı körler okullarının kapatılma tehlikesinin bulunduğu çeşitli yayın organları tarafından gündeme getirilir olmuştur. Hatta zaman zaman bu yönde kişileri duyarlı olmaya çağıran elektronik postalar kişiden kişiye gönderilmektedir. Kanımızca sorun çocukların körler okuluna alınma süreciyle ilgilidir ve öncelikle sorun bu noktada oluşmaktadır. 573 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca çıkarılan özel eğitim hizmetleri yönetmeliği 1997 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bu yönetmeliğin 7. maddesi özel eğitim gereksinimi olan bireyin ailesini veya gönderen kaynağın A. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, B. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne, C. En yakın özel eğitim kurumuna, D. En yakın okula doğrudan başvurabileceğini belirtmektedir. Ne var ki birey başvurmadığında ne yapılacağı ya da bu kimselerin belirlenmesi konusunda kamu görevlilerinin sorumluluğunun ne olacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Oysa 1983-1997 yılları arasında yürürlükte kalmış olan 2916 sayılı özel eğitim kanununun 12. maddesine göre köy imamı, köy muhtarı, köy öğretmeni dahil tüm kamu görevlileri özel eğitim gereksinimi olan bireylerin saptanıp ilgililere bildirilmesinden yükümlü tutulmuşlardı. Özürlerin belirlenmesinde ülkemizde yaşanan sorunlar bilindiği halde bu konuda yeterli düzenleme yapılmadığı gibi mevcut düzenlemenin de ortadan kaldırılmış olması yıllar içinde yaşanan bu öğrenci azlığında en önemli etmeni oluşturmuştur. Kaldı ki özel eğitim kurallarına göre sınıflar en fazla 10 kişiden oluşacağından ortalama 8 sınıflı bir özel eğitim okulunda bulunacak 80 öğrenci o okulun yaşaması için yeterli olacaktır. Ortalama 60 öğrencili sınıfları kanıksamış bir anlayış içinde herhalde bir okul için toplam 80 olabilen öğrenci sayıları yadırganır hale gelmiş gibidir. Oysa olması gereken budur. Ayrıca kapatılan okulların ileride ne amaçla kullanılacağı da ayrı bir sorudur. Eğer gerçekten kapatılacak okul varsa bu okullar yine görme özürler için kullanılmalı, en azından yöreleri için hizmet veren kültür merkezlerine dönüştürülerek yine asıl amacına hizmet eder halde tutulmalıdır. Okulların kapatılması eğilimine ilişkin bazı derneklerce 2 Haziran 2005 tarihli bir basın açıklamasını aşağıda sunuyoruz. Bunu öncelikle bir yardım çığlığı olarak gördük ve bu basın bildirisini buraya almanın bir yurttaşlık görevi olduğunu düşündük. Yayınlanan bildiri şöyledir. Geçtiğimiz günlerde Niğde'de bulunan Cemil Meriç Görme Engeller İlköğretim Okulu'ndan bir imdat çığlığı yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik, Niğde ilini ziyareti sırasında Cemil Meriç Görme Engeller İlköğretim Okulu'na da uğramış, öğrenci sayısının 31, personel sayısının da yüksek olduğu bilgisi verilince, benim Van'da bile böyle lüks okulum yok diyerek okulun kapatılması talimatını vermişti. Haber bize ulaştıktan sonra yaptığımız araştırmalar Cemil Meriç Görme Engeller İlköğretim Okulu'nun kapatılacağını doğrularken, aynı zamanda Diyarbakır'da bulunan Ali İhsan Arslan Görme Engeller İlköğretim Okulu'nun da 2005-2006 öğrenim yılında öğrenci kabul etmeyeceği, Erzurum Körler Okulu'nun da sırada bulunduğu gerçeğini ortaya çıkartmıştır. Bu tablodan öyle anlaşılmaktadır ki şu anda 16 olan körler okulu sayısı eksik kapasiteyle eğitim gördüğü gerekçesiyle bir hayli azaltılacak, bu durum özel eğitim okullarının ekmeğine yağ sürecektir. Bu genel olarak 59. hükümetin bir politikasıdır. Zarar ediyor gerekçesiyle kamu işyerleri kapatılmakta, eğitim giderek daha fazla özelleştirilmekte ve son yıllarda bir yandan plansız bir biçimde yeni körler okulları açılırken bir yandan da birbirinin ardı sıra kapatılmaktadır. Görme engellilerin eğitimi açısından ülkemizde bugünkü tablo nedir? Özürler İdaresi Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın geçtiğimiz yıllarda 100 bin hane halkı üzerinde yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarına göre, ülkemizde 411.712 görme engelli yaşamaktadır. Bu nüfusun %11,72'si ilköğretim çağındadır. Böylece ilköğretim çağında bulunan görme engelli nüfus 48.255'i bulmaktadır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2003-2004 öğrenim yılında ülkemizde körler okullarında okuyan öğrenci sayısı 1341 iken, diğer öğrencilerle birlikte kaynaştırma eğitimi gören görme engelli öğrenci sayısı 2358'dir. Bakınız org.me.gov.tr. Demek oluyor ki toplam olarak ülkemizde 3717 görme engelli öğrenci 2003-2004 öğrenim yılında eğitim görme olanağına kavuşmuşlardır. Bu rakam ilk öğretim çağındaki görme engelli nüfusun %7,7'sini oluşturmaktadır. Bu durumda henüz eğitim görebilme olanağına sahip bulunmayan ilk öğretim çağındaki görme engelli öğrenci oranı %92,3'tür. Yani her 100 öğrenciden 8'i eğitim görebilirken 92'si bu olanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu durum karşısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın eksik kapasiteyle eğitim gören körler okullarını kapatmak yerine çeşitli nedenlerle eğitim görme olanağına kavuşamayan 40 bin dolayındaki ilk öğretim çağında bulunan görme engelli öğrenciye ulaşmanın bir yolunu bulması ve anayasamıza göre zorunlu olan ilk öğretimini tamamlamalarına olanak sağlaması gerekmez mi? Kuşkusuz gerekir ve bu gereklilik olmaktan da öte Milli Eğitim Bakanlığı'nın anayasal yükümlülüğüdür. Bu sonucun elde edilmesi sadece Milli Eğitim İl Müdürlüklerine genelgeler ve duyurular gönderilmesiyle, radyo ve televizyonlarda arada bir program yapılması ile olanaksızdır. Çünkü görme engelli nüfusun büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamakta, ya televizyon ve radyo yayınlarını izleyememekte ya da bu çocukların aileleri çocuklarını okula göndermek istemeyecek kadar eğitimsiz bir durumda bulunmaktadırlar. Bu yüzden sonuca ulaşabilmek Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kuvayi Milliye ruhuyla bir seferberlik ilan etmesiyle olanaklıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ve körler okullarının açıldığı 1950'li yıllarda olduğu gibi köylerin ve kasabaların tek tek bindirilmiş ekipler yoluyla taranması, görme engelli çocuklarını körler okullarına yollaması için ailelerin ikna edilmesi gerekmektedir. MEB'in bu görevden kaçınarak körler okullarını kapatma yoluna sapması, anayasal yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınması, işin kolayına kaçması anlamına gelmektedir. Bu anlayış devam ederse körler okullarının bir bir kapatılması kaçınılmaz hale gelecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'na daha sorumlu davranmaya, eksik kapasiteyle çalışan körler okullarının doldurulması için bir seferberlik ilan etmeye, Niğde ve Diyarbakır başta olmak üzere körler okullarını kapatma tutumundan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Körler okullarına gidemeyen körlerin durumu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim-öğretim çalışmalarını yürüten körler okullarına gidebilen öğrenci sayısı tüm kör nüfus içinde küçük bir oran tutmaktadır. Geri kalan ve özellikle kırsaldan gelen körler çeşitli nedenlerle okuma olanağı bulamamakta, yaşadığı kentte, köyde, aile çevresinde yaşamını sürdürmekte ve genellikle önemsiz uğraşılarla zaman geçirmektedir. Okulların varlığından haberdar olmamak, aşırı koruma anlayışıyla yatılı eğitim veren okula çocuğunu göndermeye kıyamamak, özellikle kör kız çocuğu için eğitimin yararına inanmamak gibi nedenlerle çocuk eğitim çağını geçirmiş olabilmektedir. Hatta özellikle Orta Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun kimi yörelerinde geçmişte işlemiş oldukları genellikle tabu sayılan bir davranıştan dolayı kendilerine kör çocuk geldiğine inanan kimi ana babalar, bu günahlarının simgesi durumundaki kör çocuğu kimseye göstermeme eğiliminde olabilmektedir.